Ayrım 15.
Neşesini bulmuş gülüyordu. Sizin dükkanlara gelince tamam. Ne kadar isterseniz verin. Zaten kim gelip de o dükkanları açacak? Önce bir kaymakama gidelim. Geçenlerde sizi soruyordu. Boyraz bez nerelerde kaldı diyordu. Sonra da tapucuya gider bu işi bitiririz. Dükkanları ne yapacaksınız? Bilmiyoruz dedi nişancı. Dükkanların üçü benim, dördü de Poyraz Ağa Efendi'nin. İkisi Baytar Cemil Efendi'nin olsun. Olsun dedi Poyraz. O gün her işi bitirdiler, tekneye gitmeden lokantaya uğrayıp akşam yemeklerini yediler. Tekneye vardıklarında gün çoktan batmış, karanlık kavuşmuştu. Teknede de konuşmaya başladılar. İkisinin de anlatacağı çok şey vardı. Sohbete doyamıyorlardı. Her şeyi konuşuyorlar, yalnız nişancı karısından, çocuklarından hiç söz etmiyordu. Adaya geldiklerinde daha tan yerleri ışımamış, ortalık alacakaranlıktı. Tekneden indiler, çeşmede yüzlerini yudular, tan yerinin serinliği çökmüştü adaya. Seher yeli esiyor, ince deniz kokusu bütün kokuları bastırmış, onları sevinçlerinden uçuruyordu. Yakından bir ses geldi, kulak kabartıp beklediler. Ses bir süre sonra gene duyuldu. Hemencecik de sustu. Arka arkaya birkaç kez gene duyuldu, gene uzunca bir süre sustu. Nişancı ayağa kalktı, çeşmeye gitti, bir avuç su içti. ''Poyraz'ım sen kal.'' dedi. ''Merak ettim. Varayım da şu sesi bulayım bakalım. Bu sabahın alacasında, bu adanın çalılığından gelen ses acep kimin sesidir?'' ''Ben de merak ettim.'' dedi Poyraz. ''Şu ses kimin sesiymiş, biz de öğrenelim.'' Sesi duyar duymaz aklına Bedevi şehrinin adamları düştü. Tepeden tırnağa ürperdi. Sol kolu seyiriyordu. Zehra da geldi. Saçları bir top sarı ışık oldu, önüne dikildi. Poyraz'ın yüreği çarpmaya başladı. Oturamazdı. Çarçabuk toparlandı, ayağa kalktı. Çakıl taşlarının üstünden Zehra'ların evinin yanına kadar yürüdü. O bir tutam ışık gibi balkonun ortasında duruyordu. Poyraz'ın dizleri çözüldü. Bir anda da bir çımgışma tepesinden girdi, tırnaklarından çıktı. Poyraz bütün yaşamında böyle bir tadı tatmamıştı. Bu sırada nişancının sesi duyuldu. ''Poyraz, gel.'' Poyraz can kurtaran gibi gelen sesle sarıldı. Nişancının yanına kadar koştu. ''Ne var?'' ''İşte bunlar.'' Eliyle ılgınlığın açıklığına gelmiş oturmuş insanları gösterdi. Yerde çimenliğin üstüne uzanmış çocukları, hayal meyal yan yana oturmuş karı kocayı seçebildi. Ortalık neredeyse ağırdı ağıracak. Nişancı ile Poyraz orada ayakta bir süre beklediler. Nişancı, Poyraz'ın kulağına eğildi fısıldadı. ''Bunlar uyuyorlar.'' dedi. ''Uyuyorlar da o sesler nereden geldi?'' ''İnsanlar uyurken de konuşurlar. Sen hiç asker koğuşuna yatmadın mı? Kim bilir bunlar ne kadar yorgundurlar.'' Ayaklarının ucuna basa basa oradan uzaklaştılar. Geldiler, gene çeşmenin başına oturdular. Gün ışıncaya kadar konuşmadılar. ''Lena Ana'ya gidelim de buralara bir zengin çorba hazırlasın.'' Lena'ya gittiler. Lena uyanmış, ocaklığı yakmış, soğan doğuruyordu. ''Hoş geldiniz Poyraz'ımı.'' ''Hoş bulduk.'' dediler. ''Size çay kaynatacaktım.'' ''Soğan doğuruyordun.'' Soğan her yemeğe gerekir. Lena Hatun, çorba hem de doğradığın soğan boşa gitmemiş olur. Şu aşağıda çalıların içinde 6 tane insan gördük de. Neredeler? Ilgınların arasında. Gece gün battıktan epeyce sonra bir motor sesi duydum. İskeleye vardım, baktım kimse yok. Motorun sesi de ötelerden geliyor. Işığını göremedim. Demek motor bunları bırakıp gitmiş. Lena, vay dedi, yazık. Poyraz, Abdülvahap Bey'in gönderdikleri. Onlar, dedi nişancı. Lena, nişancının omuzuna vurdu. Hadi beni götür onlara. Uyuyorlar. Biz onları uyandırmayız. Bak, gün de doğuyor. Merdivenden çarçabuk indiler. Nişancı önde, Lena arkada. Ayaklarının ucuna basarak ılgınlığın içine gittiler. Bir ılgın çalısının arkasından onlara baktılar. Uyuyorlar diye fısıldadı Lena. Kim bilir ne kadar yorgunlar. Kim bilir ne kadar açlar, dedi. Aç insan uyuyabilir mi? Hem de nasıl uyurlar nişancımı? Hem de nasıl ölü gibi uyurlar. Haydi çabuk gidelim de onlara çorba pişirelim. Dördü de çocuk. Vay yavrular vay. Hepsi de çırılçıplak. Vay. Gel yepenek eve gitti. Ocak yanıyordu. Çorba tenceresini ateşe koydu. Ateşi gürletti. Pirinç, mercimek, tereyağı. Nişancıya sen şu çorbayı bekle dedi. Karıştır taşmasın. Bir koşu ılgınlığa vardı. Çocuklar daha uyuyorlar. Ötekiler gözlerini kocaman kocaman açmışlar. Şaşkınlıkla dört bir yana bakıyorlardı. Lena karşılarında durduğu gülümseyerek, "Hadi kalkın, çocukları da uyandırın. Çınarların altına, çeşmenin başına gidelim." Oturanlarda en küçük bir kıpırdanma olmadı. Büyümüş gözlerle öyle bakıyorlardı. Lena birkaç kez sözlerini yineledi. Taşta ses var, onlarda yok. Çorbası ocaktaydı. Nişancı dalmış da çorba taşmış, ocağı söndürmüşse, eve girdi ki nişancı çorbayı karıştırıyor, sevindi. Çorbanın iç acısı, kokusu bütün odayı almıştı. "Sen karıştıra dur çorbayı, ben şimdi gelirim." Merdivenleri inerken Baytar'la karşılaştı. "Ne o Baytar, bir yerlere mi gidiyorsun?" "Size geliyordum. Poyraz nerede?" "Yukarıda, sabaha karşı geldiler. Gel benimle. Ilgının içinde 6 can var. Dün gelmişler, çocuklar uyuyorlar. Büyüklerin bir gözleri, bir gözleri. Nasıl bakıyorlar, nasıl?" Gözlerini ardına kadar açtı Lena. "Nah, böyle böyle." Ilgınlığa yürüdüler, gözlerini faltaşı gibi açmışların karşısına geçtiler. "Hoş geldiniz kardeşler." Paltaşı gözlülerden ne en küçük bir kıpırdanma ne de ses seda. "Ne zaman geldiniz?" Gene boş gözlerle öyle bakıyorlar. Baytar sordu, konuştu, gene boş sözler, boş gözler. Türkçe konuşmayı bıraktı, Ermenice, Süryanice, Arapça konuştu, gene ses seda yok. "Lena ana, her dilden sordum, işte önünde, gözlerini açmışlar bakıyorlar, gözlerini bile kırpmıyorlar, çocuklar da ölü gibi uyuyorlar." Lena sesini bir çığlık gibi yükseltti. Rumca konuştu. Kadın gözlerini birkaç kez kırptı. Baytar aldı. "Hun haş hatinu, hun gurmancın, hun tırki nizanın." Adamın birden gözleri, yüzü değişti. Dudaklarına ince bir gülümseme geldi, oturdu. "Valla bavo et tırgizici dizanım, ez kürdici dizanım, ez zazaki, ez klame gavne, süryanici dizanım. Hadi Rabin, huşge, dıji rebe." Baytar hoş geldiniz diyordu. "Siz Kürtçe biliyor musunuz?" "Vallahi babam Türkçe'de, Kürtçe'de, Zazaca'da, ben Süryani kavminin destanlarını da biliyorum," dedi adam. "Hadi öyleyse kalkın da çınarların altına, çeşmenin yanına gidelim. Uyandırın çocukları. Lena ana, Diya Lena size çorba yaptı. Navete çiye. Benim adım Dengç Bey Uso'dur. Du Denk Bey Usoy? Ha ben odur işte. Beni hükümet gönderdi yanına Musa Bek Poyrazum. Bu memleketin ağası Musa Ağa'dır. Öyle. Öyle. Du kiyi? Ez Bayterem? Bayter Nevedeye. Neverin Cemile Baytar Doktore Haspene. Ez Dızanım Şugulete Çiye. Kadın çocukları uyandırdı, küçüklerin ellerinden tuttu, büyükleri önüne aldı, hep birlikte çınarların altına geldiler. Kadın çocukların yüzlerini yudu, arkalarından da kendi yıkandı. Lena'nın verdiği havluyla kurulandı. Uso da uzun uzun yıkandı, kendine geldi. Çocukların gözleri de ardına kadar açılmış, şaşkın, dört bir yana bakıyorlardı. "Ben çorbayı almaya gidiyorum," dedi Lena. Vasili evlerin arkasında gözüktü. "Lena ana," dedi. "Geliyorum, ben de sana yardım edeyim." Önde Vasili, elinde çorba tenceresi, arkada Lena ile Poyraz, ellerinde sahanlar, kaşıklar, taslar, ekmekler, geldiler, hemencecik yer sofrasına kuruldu. Baytar Uso ile oradakileri tanıştırdı. "Nişancı nerede?" diye sordu Poyraz. "Ben buradayım," diye kamışlığın arkasından seslendi nişancı. Hemen şalvarının bağını bağlayarak kamışlığın yanındaki çiğirde gözüktü. Kahvaltıya oturdular, kıtlıktan çıkmışçasına yiyorlar. Çocukların kaşıkları uğunur cana işliyordu. Kahvaltı boyunca Uso'nun gözleri Poyraz'ın üstündeydi. Poyraz da bundan tedirgin oluyordu. Kahvaltı biter bitmez Uso ayağa fırladı, Poyraz'ın yanına geldi. "Poyraz ağa, ben seninle konuşmak istiyorum." Kamışlıktan yana yürüdü. Poyraz da onu izledi. Kamışlığı, ılgınlığı geçtiler. Uso durdu. Yöresine fıldır fıldır korkulu gözlerle baktı. "Buralarda kimse yok ağa. Buralarda bizi kimse görmeyecek ya." "Görmeyecek. Öyleyse şu ağaçların altına oturalım." "Oturalım. Dün gece mi geldiniz?" "Gün batmıştı." "Nereden?" "Sonra anlatırım. Ben bir dengbejim." "O da ne?" "Destan söyleyen." "Nasıl?" "Uzun uzun türküler." gecelerce söylenir. Onlardan mı? Hangi dilden? Onlardan da söylerim. Kürtçe. Sıkışırsam 72 dilden de söylerim. Ben Kürtçe anlamam ki. Ben söylersem anlarsın. Kürtçe bilmene gerek yok. Türkçesi kırık döküktü ya, meramını anlatabiliyordu. Türkçeyi ne zaman öğrendin? Askerlikte. Bana ne söyleyecektin? Uso ıkındı, sıkındı, birkaç kez başını kaldırdı, uzunca Poyraz'ın yüzüne baktı. Beni hükümetin adamı getirdi, gemiye koydu. Uso tekneye gemi gidiyordu. Biz geldik, teknenin içine oturduk. Büyük adam kağıdı bana verirken dedi, o bir adadır. Ada nedir dedim, göreceksin dedi. Hiç korkma dedi, orada bir iyi ağa var, hem de yüzbaşıdır dedi, git onu bul. Seni evine yerleştirir, sana da çocuklarına da iyi bakar. Sustu, Poyraz bekledi. Uso bir süre konuşmadı, sonunda başını kaldırdı, Poyraz'a baktı. Bu ada nedir, neresidir? Biraz sonra kalkınca adayı sana gösteririm. Neresidir dersen denizin ortasındadır. Senin söyleyecek sözlerin olacaktı, öyle mi? Gene gözlerini yüzüne dikti, Poyraz'a uzun bir süre baktı. Poyraz onun ikircikli olduğunu, bir türlü konuşamadığını anladı. Söyle ne söyleyeceksen, çekinme dedi. Uso ikircikli, daha onun yüzüne bakıyordu kuşkuyla. Konuşacağım dedi. Bağdaş kurdu, çimenlerin üstüne, Poyraz'ın karşısına oturdu. Bizi gemiye hükümet adamı götürdü. Vardık geminin üstüne oturduk. Hükümetin adamı gemiciye parasını verdi. Poyraz Musa Bey'e selam söyleyin dedi, gitti. Hükümetten parayı alınca gemici geldi yanıma, bekleyeceğiz. Adaya iki adam daha gidiyor dedi. Çok beklettiler. Adamlar bir türlü gelmiyorlardı. Kaptan ikide bir Uso'ya geliyorlar, bekliyoruz. Bunlar çok zengin müşteriler. Hükümetin sizin için bana verdiği paranın 5 mislini verdiler. Uso da her seferinde ne yapalım, bekleyeceğiz. Kusura kalma kardeş diyordu. Çocuklar yorgun uyudular. Tekne usul usul sallanıyordu. Derken sonunda beklenen kişiler geldiler. Birisi uzun boylu sarışındı. İri gözleri mavi, kirpikleri kıvırcıktı. Külot pantolonunun altında körüklü bir çizme çekmiş, koncuna sapı gümüş savatlı Çerkez kırbacı sokmuştu. Başındaki mor püskül lüfesi kalıptan yeni çıkmıştı. Yaka cebine de kırmızı mendil sokmuştu. İşleme fil dişi saplı çifte tabancaları yakası açık ceketinin altından gözüküyordu. Uso bu yakışıklı adama hayran kaldı. Yanındaki adam kısa boyluydu ve kumaşa emprimiş giyiti buruş buruştu. Onun da belinde çift tabanca vardı. Omzuna renkleri parıldayan bir halı heybe atmıştı. Bir süre gittiler, teknenin yan tarafına oturdular, hemen de konuşmaya başladılar. Sesleri bir uzaklaşıyor, bir yakınlaşıyordu. Arapça konuşuyorlardı. Uso, Irak çöllerinde çok dolaştığı için ne dediklerini az çok anlıyordu. Konuşmalarında boyuna Poyraz, bir de Abbas geçiyordu. Uso, Poyraz sözünü duyunca can kulağıyla dinlemeye başladı. Sonunda bir iyice anladı ki, bunlar Poyraz'la Abbas'ın başına işler açmak için adaya geliyorlar. Bunlar bir süre sustuktan sonra uzun boylu, sarı adam kalktı, geldi, teknenin orta yerinde dimdik durdu. Yüzünü de teknenin gittiği yöne döndü. Adaya gelene kadar da yerinden hiç kımıldamadı. Kaptan onları iskeleye çıkardı. Ada burası, dedi. Uso, karısı, çocukları iskelenin tahtası üzerine oturdular. Çocuklar oracıkta uyudular. Onlar orada oturdukları sürece uzun adam dimdik, kımıldamadan olduğu yerde duruyor. Kısacık adamsa hiç gözükmüyordu. Uso kalktı, bir çocuğunu bir koluna, öteki çocuğunu da öbür koluna aldı. Karısı da öyle yaptı. Kamışlığın kokusunu alınca o yöne döndüler. Karşılarından ılgınların kokusu gelince oraya saptılar. Çalıların dibindeki çimenlerin üstünde çocukları yatırdılar. Sabaha kadar karı kocanın gözlerine bir damla uyku girmedi. Gemi ne zaman gitti? Bilmiyorum. Denizden kulağına hiç motor patpatı geldi mi? Sabaha kadar denizden patpat sesleri geldi ya, bilmiyorum. Gemiden dışarıya o adamlar çıktılar mı? Bilmiyorum ya, biz tahtaların üstünde kaldığımız süre bir adam geminin ortasına dimdik duruyordu. Hadi şu tepeye çıkalım da sana adayı göstereyim. Hoş geldin. Sağ olasın, hoş bulduk. Merak etme, Lena Ana senin çocuklarına senden iyi bakar. Bakarlar, dedi Uso. Tepeye çıktılar. Ayakta, sağa sola, öne arkaya döne döne sabahın ilk ışıklarında adayı, denizleri seyrettiler. Ada çok küçük, deniz de çok büyük, dedi Uso. Ama bu ada cennet. Allah cennetten bir parça almış da getirmiş buraya kondurmuş. Yalnız burada insanlar ne yer ne içerler. Çok şey yer, çok şey içerler. İşlemeli taşın önüne oturup sırtlarını taşa dayadılar. Uso konuştu, Poyraz dinledi. Poyraz konuştu, Uso dinledi. İkisi de girip çıktıkları savaşları anlattılar. Poyraz her zamanki gibi Rus savaşını, Allahu Ekber dağlarını, Sarıkamış'ı, bu savaşlarda bit diyerek donan, kazık kesilen, gözleri dışarı uğrayıp pörtlemiş 90.000 kişiyi, gözleri yaşararak söyledi. Uso ise çölü, Mezopotamya'nın çöl sıcağında, daha savaşa girmeden sıtmadan sapır sapır dökülen, yalım gibi püsküren, sıcağa dayanamayıp ölen Anadolu yaylalarının çocuklarını söyledi. Hadi kalkalım, dedi Poyraz. Sana adamızı köşe bucak gezdireyim. Tam kuşluk dayın ayağa kalktılar. Yokuştan aşağı inerlerken arı kovanlarına uğradılar. Kovanlara yaklaşırken arıların uğultusu geldi kulaklarına. Uso, vay, dedi, yüzü ışıdı. Demek bu adada arı da var. Var, dedi Poyraz kıvançla. Uso üst üste yığılmış kovanları görünce şaşkınlıktan neredeyse dilini yutacaktı. Ne kadar çok da arınız var. Çok, dedi Poyraz. Kim bakıyor bu arılara? Hiç kimse. Demek hiç kimse. Poyraz Uso'ya dili döndüğünce adadaki Rumları, onların adadan sürgün edildiklerini, bu arıların, evlerin, bahçelerin, bağların onlardan kaldığını, Yunanistan'dan gelen Türklerin de bu adayı beğenmediklerini, onlar beğenmeyince de adalara Anadolu göçmenlerini yerleştirdiklerini anlattı. Biliyorum, biliyorum ya, sen bana çok güzel söyledin. Anladım, arılar, arıları ben satın aldım. Kim sattı bu kovanları sana? Hükümet sattı. Çok mu para verdin? O kadar çok değil. Sen zengin. Bu çok kovan. Yalnız sen arı dilinden anlar mısın? Anlamam. Ben evimi de. Aşağıdaki kanatları dönen değirmeni gösterdi. Şu değirmeni de altın para sayarak aldım. O ne değirmeni? Yel değirmeni. Uso boynunu büktü. Görmedim, duymadım. O ne yapar? Un öğütür. Yukarıdaki kanatları yel döndürür, içerideki değirmen taşını da kanatlar döndürür. Vay babo vay, demek su yerine yel. Demek bu Rumlar çok akıllı. Su olmayan yerde değirmen için yelden başka çare yok demek. Yok. Kusura kalma, sana bir şey soracağım. Bu arıları çok mu bal, şerbet veriyorsunuz? Niçin şeker, bal verelim? Ben arılar bize bal verecekti sanıyorum. Onun için satın aldım bu kovanları. Bu adanın çiçekleri bu kadar kovan arıyı besler mi? Besliyor ki yaşıyorlar. Kıyı buraya ne kadar çeker? Kıyılara kadar arılar buradan uçup dönebilirler mi? Bilemem. Arılar ne kadar uçabilirler? Çok uzun uçarlar. Ovadan Judy Dağı'nın yamaçlarına kadar gider, bal toplar, geri dönerler. Sen arıcılıktan anlar mısın? Bizim çok arımız vardı. Yazın bizim ova kuruyuncaya... Biz de kovanları katırlara yükler, atlarımız, koyunlarımız, keçilerimiz de Judy Dağı'na göçerdik. Yalnız Judy Dağı'nda hiç çiçek eksik olmaz. O kadar çok çiçek açar ki Judy'de, yer gök çiçeğe keser. Sen arıcılıktan anlıyor musun? Bizim evin çok arısı vardı. Babam canlılar arasında en çok arıları severdi. Ben de babama çekmişim. Çocukluğumdan bu yana arılara ben bakarım. Bir arı hasta mı, yorgun mu, deli mi, akıllı mı ben bilirim. Ben çok arı beyi gördüm. Bak bakalım, buraya çok kovan var mı? Var, bunlar bir iki evin değil, bir kocaman köyün kovanları. Bak, kovanlarda işaretler var. Öyleyse bu kovanlara sen bakacaksın. Biz bu kovanlara Baytar Cemil'e ortağız. Sen kovanlara bakarsan çıkan balları üçe pay ederiz. Benim işim var. Ne işi o? Dedim ya sana, ben dengbejim. Dengbejlikten para kazanır mı insan? Her zaman kazandım. Sen Kürtçe söylemiyor musun? Kürtçe söylüyorum. Buralarda seni dinleyecek, geçindirecek kadar çok Kürt'ü nereden bulacaksın? Bizim Türkileri 72 millet sever. Nasıl olur? Onlar Kürtçe bilmiyor ki. Bilmiyorlar ya, beni biliyorlar gibi sonuna kadar dinliyorlar. Arada sırada da Türkçe de söylüyordum onlara. Türkçeyi duyunca söylediklerimi daha güzel anlıyorlardı. Kadınlar ağlıyorlardı bile. Ben memleketten buraya köy köy türkü söyleye söyleye geldim. Kimi köylerde de kaval çalıyordum. Kavalıma kadın erkek herkes ağlıyordu. Şimdi sen arılara bak. Bal kesme zamanı gelince hakkını al. Kazancını karına bırak. Sen türkü söylemeye nereye gidersen git. Sen bana para vermek için yapıyorsun. Yok, para vermek için yapmıyorum. Ben balcılıktan anlamam. Baytar Cemil de anlamıyor. Bir keresinde bir kovanın kapağını açtı. Ağzı gözü başı sarılı olmasına karşın arılar onu yemişti. Gözünün önüne elek de koydu mu? Koydu. O usta bir arıcı. Kovanı açar açmaz da kapattı. Daha petekler dolmamış dedik. Kapağı kapatır kapatmaz da hemen kovanlardan uzaklaştık. Bakayım ya, ben arıları dünyada en çok severim ya. Yolda köylüler bizi misafir ettiler, ağırladılar. Bir ekmekleri varsa yarısını bize verdiler. Bir tek yatakları varsa bize serdiler. Kendileri de kuru yerde yattılar. Kürtçeyi anlasalar da anlamasalar da dinliyorlardı. Kaval çaldığımda da ağlıyorlardı. Benim işim dengbejlik. Ben başka iş yapmam. Yapsam da çok yaşamaz, ölürüm. O iyi insanlar dengbejsiz ne yaparlar? Allah hiçbir kavmi dengbejsiz bırakmasın. Bunca savaşta, yoksullukta, açlıkta, hastalıkta beni dinleyenler cana geliyorlardı. Allah hiçbir kavmi dengbejsiz bırakmasın. Şimdi sen geldin, bizim de adada şenlenecek. Uso'nun gözleri parladı. Ben de size çok cirong, çok kılam söylerim, çok kaval çalarım. Ben beylerin, paşaların, bin kişinin önünde kaval çaldım. Kavalın nerede, getirdin mi? İşte burada, dedi Uso, hıncırca güldü. Elindeki düzgün parlatılmış uzun sopayı gösterdi. İşte bunun içinde. Değneğin ağzındaki kapağı açtı, baş aşağı çevirdi. Değneğin içinden altın kakmalı, işlemeli, koyu kırmızı kaval çıktı. Poyraz'ın kavala hayran baktığını gören Uso çok sevindi. Allah senden razı olsun, dedi. Bu kavalı yapan usta çoktan ölmüş, bütün ömründe çok az kaval yapmış. Her kavalına o kadar çok çalışmış ki ne zaman başladığını unuturmuş. Kavalı yapıp bitirincedir ki karşısına koyar, hayran seyredermiş. Sonra da kavalı ilk kendisi çalar, sesini beğenirse sevincinden göklere uçar, beğenmezse kavalı kırar, ateşe atar, hemen o gün yeni bir kavala başlarmış. Bu ustanın kavalı emirlerin, beylerin, paşaların evlerinde, çok bilurvanın evinde de yoktur. Bir bilurvan varmış, yani kavalcı, bir emirin oğluymuş. Van'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Tiflis'e, Tiflis'ten Şiraz'a, Şiraz'dan Kirmanşah'a, diyar diyar dolaşmış. Bir dağ köyünde bu kavaldan ancak bir tane bulabilmiş. Kavalcı çok yaşlıymış. Emir, bilurvan demiş, sen çok yaşlanmışsın, dişin de kalmamış, dişsiz kaval da çalınmaz. Kavalını ver bana, ne istersen veririm sana, canımdan başka. Ben Botan emirinin oğluyum. Yaşlı bilurvan ona hiçbir şey söylememiş, kavalı almış çalmaya başlamış. Öyle bir çalmış ki emir bütün ömründe böyle bir ses, böyle kaval sesi duymamış. Bilurvan baba, bilurvan baba demiş, sen bu kavala, bu kaval da sana yakışmış demiş. Emir kavalın başka bir eşini bulmak için gene yollara düşmüş. Bulmuş mu? Bulmuş. Her şeyi anladım. Sen bu kavalınla bize kaval çalarsın, bize türkü söylersin, bir de arılara bakarsın. Uso onun gözlerine yalvarıcasına baktı. Poyraz, kardeş Uso, sen bakmazsan bu adada bir sen anlıyorsun arıcılıktan, arılar da toptan kırılır. Uso, baytar, diye sözünü kesti Poyraz'ın. Baytar atlardan, koyunlardan, keçilerden anlar. Arıcılıktan ne anlar? Ada yakınında dolacak. Baytar da o zamana kadar senden arıcılık öğrenir. Sen de kavalını alır, köy köy, kasaba kasaba türküler söylersin. Çocuklarına biz bakarız. Ne diyorsun? Uso'nun yüzü iyice asıldı. Alnı kırıştı, ikircik içinde kaldı. Poyraz onun ne düşündüğünü anlıyordu. Sen bakmazsan o kadar kovan arının hepsi ölecek. Bu Allah'tan reva mı? Uso başını kaldırdı. Tamam ağa, dedi. Ben arılara bakarım. Yüzü sıkıntıdan, ikircikten sevince geçti. Yalnız o bizimle gelen uzun adamla kısa adam nereye gittiler? Onların gözleri kanlı, yürekleri karaydı. Sesleri yılan ıslığı gibi çıkıyordu. Bir Poyraz, bir Abbas diyorlardı. Abbas ağa, senin baban mı? Babam değil. Onlar, Abbas kimse, neredeyse onu bulacak, öldürecekler. Abbas ağayı bulup onu hemen haber verelim. Onları iyice duydun mu? Yanımda oturuyorlardı, Arapça konuşuyorlardı. Bizim oralarda herkes Arapça bilir. Her söylediklerini anlıyordum. Abbas'ı çok konuşuyorlardı. Birisi Abbas'ı tanıyormuş. O gösterecek, öteki öldürecekmiş. Böyle bir adam yok bu adada. Sesinde öfke vardı, Uso şaşırdı. Öyleyse nereye gitti bu adamlar? Abbas bu adada diyorlardı. İkisi birden de Poyraz'dan söz ediyorlardı. Onlar belki de senin asker arkadaşlarındı. Belki de sana Abbas'ı soracaklardı. Nereye gitmiş olabilirler? Poyraz sapsarı kesilmiş, eli ayağı titriyordu ya, Uso'ya belli etmemek için çetin bir çaba harcıyordu. Uso onun bu halini çoktan anlamıştı. Adamlardan bir daha söz etmedi. Poyraz Zehra'yı, Musa Kazım Ağa Efendi'yi, Girit'i, Sülün gibi atları, Zehra ile evlenirse bir de çocukları olursa, Bedevi Şeyhinin adamları bu gidişle onu bulup öldüreceklerdi. Zehra bu gurbet elde, başında çocuklar, bu ıssız adada, kimsiz, kimsesiz, kimlerin eline bakacak diye düşünüyordu. Gözlerinin önünden hiç görmediği Kafkas dağları, anası, babası, Dağıstan'ın soylu atlarına binmiş ak yamçılı insanları, uzun boylu, ipek sarı saçlı, iri mavi gözlü kızları, Allahu Ekber dağları, Sarıkamış, Altınbulak, Mezopotamya, Emir, Emir'in bir melek kadar güzel Çerkes kızı, karısı, ulu suyun üstünde akıp giden ölüler, kızların kumlarda seyiren kanlı memeleri, karanlığın içinde çıtırtılarla, çığlıklarla yıkılan çadırlar, çocuk ağlamaları, karanlığı yırtan kurşun sesleri, inlemeler gözlerin önünden karman çorman geçiyordu. Zehra, dedi kendinde olmayarak. Tepeden tırnağa ürperdi. Sağına soluna bakındı. Ter içinde kalmıştı. Poyraz'ın yürüyüşü bile değişmişti. Uso'nun gözünden kaçmadı. İskeledeki teknenin ortasına dikilmiş dimdik duran, gözlerini kıpırdamayan, beli çifte tabancalı, saçları kızıl adam, nar bahçesinin önündeki kayalığın dibine uzanmış, üstünde yılan dolaşan saçları kızıl adam, Uso'yla gelen kızıl bıyıklı, beli çifte tabancalı, teknenin ortasında oturmuş kızıl saçlı adam, daha birçok kızıl bıyıklı kişi geldi, geçti gözlerinin önünden. Geldiler, çınarların altına oturdular. Lena ana çeşmeden bir tas su aldı, verdi Poyraz'a. Bir tas su da Uso'ya verdi. Kamışların ardından nişancı çıktı. Onun ardından da Vasili. Sizi arıyorduk, dedi nişancı. Poyraz kendine gelmişti. İşte buldunuz, dedi. Geldiler, oturdular. Bizim evden yatak yorgan getirdim. Uso'nun evine koydum. Yastık, testi, kapkacak, fıçı. Elime ne geçtiyse götürdüm. Eksikleri de kasabadan alırız. Benim param var, dedi Uso. Allah daha çok versin, dedi nişancı. Tam bu sırada ellerinde kovalarla çeşmeye Zehra geldi. Poyraz'a kaş altından baktı. Poyraz'ın yüreği ağzına geldi. Ne yapacağını şaşırdı. Kovalar dolarken bir başını kaldırıp Zehra'ya bakıyor, bir başını çevirip kamışın ucuna konmuş göğsü kınalı kuşa bakıyordu. Musa Kazım Ağa Efendi nasıl? Sağ olasın, evde uyuyor. Selam söyle. Baş üstüne. Kovalar dolduktan sonra Zehra bir süre bekledi. Açık açık gözlerini dikti, Poyraz'a baktı. Tepeden tırnağa bakışlarıyla okşadı. Bu bakışın nasıl bir bakış olduğunu oradakiler anladılar. Nişancı, kız da diye içinden geçirdi. Sevdalı. Dünya güzelidir Zehra. Poyraz oğluma da layıktır. Benim oğlum da dünya yakışıklısıdır. Poyraz Uso'ya, hele eve git de karına yardım et. Akşama hepimiz buraya yemeğe geleceksiniz. Nişancı şimdi Ahmet'le birlikte balığa çıkacak. Bu gece bir balık közlemesi yiyeceğiz. Balıkla birlikte parmaklarınızı da yiyeceksiniz. Öyle lezzetli. Öyle bir balık tutacağım size. Öyle bir
Felek de maşallah diyecek. Hüsmen'i de yanımda götüreceğim. O balıktan getir de kimi götürürsen götür. Vasili ile kalktılar, ılgınlığın içine geçtiler. Bir tümsek bulup çimenlerin üstünde oturdular. Poyraz hiç heyecanlanmadan durumu Vasili'ye olduğu gibi anlattı. Vasili, aynı adam mı? Uso'nun anlattığına göre bunlar hep birbirlerine benziyorlar. Uso görse, ne diyorsun sen, kasabadan buraya kadar teknede birlikte gelmişler. Uso onu yıllar sonra bile görse tanır. Uzun boylu, mavi gözlü, tıpkı bizim gördüğümüz gibi. Kızıl saçlı, kırmızı sarkık bıyıklı, dedi Vasili. Ha, işte öyle. Tabancanı al, benimkini de, çokça da mermi getir. Uso'ya söyledin mi? Söylemedim. Yiğit, temiz bir adama benziyor. Hak aşığıdır. Bizim Toroslarda bunlar ermiş kişilerdir. Bir hak aşığı, beylerden, paşalardan daha çok hürmet görür. Anladığıma göre Uso bir hak aşığıdır. Hak aşıkları yalan söylemez, riya, kötülük bilmezler. Çok yüreklidirler. Gözlerini daldan budaktan esirgemezler. Bu adama güvenilir. Çok da onurlu bir kişi. Böyle bir kişi incitmeye gelmez. Yola çıktılar. İstersen birlikte, istersen sen adanın bu yanından, ben öbür yanından. Olmaz. Birlikte arayalım. Baytar'la Kadri Kaptan, Melek Hatun neredeler? Gözükmüyorlar. Keçi almaya gittiler. Lena sana söylemedi mi? Söylemedi. Hem de 5 mavi keçi. Lena Hatun gözünü Hızır'ın kaba adadaki keçilerine dikmiş. Hızır keçilerini kimseye vermez. Dünyada keçi mi yok? Biz ne yapalım Hızır'ın belalı keçilerini? Akşama kadar adanın yarısını çalı, çalı, kovuk, mağara, ağaçların altı, bahçelerin içi, delik, çukur, sel, yatağı aradılar. Kimsecikler yoktu. Vasili işkillenmişti. Bu gece, dedi, ben nöbet tutacağım. Bana bu gece için filintanı verir misin? Filintayı al, ben de bekleyeceğim. Vasili her şeyi anladı. Onun akşamdan sabaha kadar hışım gibi yağmurun altında, iskeleden zehraların evlerine kadar çakıl taşlarının üstünde yürüdüğünü unutmamıştı. Bu gecede öyle yapacaktı. Vasili gitti, dal gündüz kamışlığın içine oturdu. Elinde çıplak tabancası, gün battı, karanlık kavuştu. Vasili kamışlıktan çıktı, deniz uğulduyordu. Doğru nar bahçesine gitti. Bahçenin içine girdi. Bugünlerde bahçe yılanla doluydu. Bir yılanın üstüne bassa yılan onu sokar öldürürdü. Akılları varsa o adamların narların içine girmezlerdi. Birkaç adım attıktan sonra geriye döndü. Yordamlayarak kayayı buldu. Çıktı kayanın üstüne oturdu. Kulağı kirişteydi. En küçük bir çıtırdığı bile kaçırmıyordu. Gece yarısına kadar kayaların üstünde kaldı. Esen yelin, denizin sesinden başka en küçük bir çıtırtı duymadı. Kayadan indi, iskelenin üst başından geçerken deniz kıyısında çakıl taşlarının üstünde yürüyen Poyraz'ın ayak seslerini duydu. Çeşmeden birkaç avuç su içti. Ayak sesleri bir yakından geliyor, bir uzaklaşıyordu. Karanlık yoğundu. Ayak sesleri arada bir kesiliyor, biraz sonra da duyuluyordu. Bu adamlar nereye saklanmış olabilirler diye düşünüyordu. Bu kocaman adada, bu karanlıkta bir köşeye sinmiş insanlar nasıl bulunurdu? Çınarların altında fazla kalmadı, tepeye yürüdü, oradaki tan yeri ışıyıncaya kadar da kalacaktı. Poyraz çakıl taşlarının sesini çıkartmamak için karınca ezmez adımlarla yürüyor. Zehraların evlerinin önüne gelince de yönünü eve dönüyor, bir süre durup bakıyor, sonra yürümesini sürdürüyordu. Ve teknelerin üstünde dimdik duran, sarışın, beli çifte tabancalı, patlak mavi gözlü adamı düşünüyordu. Arap şehirlerinin emirlerinin, padişahların korumaları, silahşörleri, çoğunluk da hep Çerkezlerdi. Kendisini öldürmeye gelenler de hep Çerkezlerdi. Zehra'yı, Musa Kazım Ağa Efendi'yi, Vasili'yi alıp başka bir yere, Arap şehrinin adamlarının bulunamayacağı bir diyara gitsem diye düşünüyordu. Ben öldürülürsem Zehra ne yapar? Çeşmeye beni görmek için gelmişti. Öyle bir yumuşak, öyle bir kadife gibi bakmıştı ki, ancak kara sevdaya düşenler böyle bakarlar. Bu adamlar nerede? Vasili nereye gitti? Artık iyice anlaşıldı ki Bedeviler beni öldürecekler. Bu gelenlerin üçünü de öldürseydik Arap şeyhi 5 kişi daha yollardı. Poyraz sıkışmıştı. Hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Ölümü düşündükçe de süngü çatışmasında aldığı yaranın yeri dayanılmaz bir biçimde sızlıyordu. Kafkasya'ya gitmek. Zehra nereye istese giderdi ya babası, kız kardeşi. Kafkasya'yı hiç görmemişti ya, görmüş kadar biliyordu. Taşını, toprağını, otunu, çiçeğini, kayalıklarını, yağmurlarını, bulutlarını, geyiklerini, türkülerini, destanlarını, ille de atlarını. Dedesinden, babasından, Çerkez türkücülerinden, destancılarından Kafkasya'yı gece gündüz dinlemişti. Kafkasya, Dağıstan diyorlardı da başka bir şey demiyorlardı. Onlar bir ancık bile, her yanında çiçek açmış verimli toroslarda yaşamıyorlardı. Kim bilir Kafkasya ne kadar güzeldir. Gün atıncaya kadar gidip gelerek Zehra'ların evinin önünde durarak gitti geldi, tan yerleri ışıdı ışıyacak, seher yerleri eserken Poyraz'ın kulağına tepeden, pınarların oralardan ok kuşun sesi geldi. Salt, iyi insanlarca, ermişlerce sesi duyulan ok kuşun sesi geldi. Poyraz bu şafak vaktinde ok kuşun sesini duyduğuna inanamıyordu. Ses üst üste 3 kez daha geldi. Artık Poyraz kendinde değildi. Bir esriklikte bir mavi ışığa bürünmüş uçuyordu. Her yanında çiçek açmıştı. Çakıl taşlarının üstüne diz çöktü. Artık o buralarda yoktu. Kim bilir nerelerdeydi. Kimse öldüremeyecekti onu. Yukarıdan inen bir elin usullacık başını okşadığını, bir kadın kokusunun yöresini kuşattığını duymadı. Ayağa kalktı, alacakaranlıkta Zehra'nın ayaklarının ucuna basarak süzülüp gittiğini gördü. Zehra evinin kapısına kapatıncaya kadar olduğu yerden yüreği çarparak kıpırdayamadı. Gene bir fırtınaya tutuldu. Çeşmeye gitti, su içti, yüzünü yudu. Ne yapacak? Nereye gidecekti? Bir sevinç fırtınasında dönenip durdu. Kamışlığa girdi. Ilgınlığın arasından yürüdü. Ayakları uçuyordu. Nar bahçesinin önünde durdu. Durduğu yerden dalların arasından deniz gözüküyordu. Ap aktı. Yel değirmenine girdi. Bir örümcek bir ağ yapmış. Ağın da köşesine sinmişti. Değirmen taşının üstündeki 3 buğday tanesi üçgen oluşturmuştu. Değirmenden zeytinliğe ayakları onu aldı götürdü. Yolda bir yeşil yaprağın üstünde gözlerine uğur böcekleri ilişti. Beni öldürmeyecekler dedi. Yolda karıncalar, uçuşan uzun kanatlı hanım böcekleri, şimdiye kadar adada hiç görmediği küçücük mavi mine çiçeklerini gördü. O kuşun sesi, uğur böcekleri, mine çiçekleri, beni kimse öldürmeyecek. Her adım attıkça da önündeki otlardan yığın yığın küçücük mavi, sarı, som kırmızı, kara, beyaz kelebekler uçuşuyordu. Adaya geldi geleli hiç görmediği kelebek, böcek, arı gördü. Burada gördüğü arıları hiçbir yerde görmemişti. Topaç bir arının mavi ışıltılı sırtında şöyle bir baksaydı kendi suretini görürdü. Örümcekler birer çarşaf gibi buğulu ağlarını gene doğan güne sermişler, köşelerine çekilmişler, avlarını bekliyorlardı. Adaya geldiği günlerde de bu ağları böyle buğulu, böyle ıslak görmüştü. Gün burnuna iskeleye indi, sevinci artmış, eksilmemişti. Çeşmeden kana kana bir su içti, geçti sedire oturdu. Yorgunluğunu duyumsamıyordu. Boynundan şimdiye kadar hiç çıkarmadığı muskasını çıkardı, kabın içindekileri aldı, kuşu avcının içine koydu, güneşe tuttu. Altın başlı, altın kuyruklu, lapis gövdeli kuş güneşte parıldadı, kuş az da uçacak gidecekti. Poyraz sol elini kuşun üstüne kapattı. Poyraz elleri titreyerek kuşu, öteki armağanları kabın içine koydu, boynuna astı. Bir ayak sesi duydu, başını çevirince kamışlığın yanından gelen Vasili'yi gördü. Vasili'ye koştu, onu kucakladı. Tamam Vasili, tamam. Sesinde sevinçler taşıyordu. Vasili, Vasili oldu olalı böylesine sevinç taşan bir ses daha duymamıştı. Tamam, bitti. Ne oldu diyebildi Vasili ancak. Kuşun sesini duydum, o kuşun. Hem de 3 kez. Kuş geldi, enime kondu. Uçacaktı. Gerisini getiremedi. Ne oldu Vasili şaşkınlık içinde kalmıştı. Ne olacak? Artık beni öldüremeyecek. Coşkusu gittikçe artıyordu. Öldüremeyecekler, öldüremeyecekler. Kuş avucuma konup neredeyse uçacaktı. Poyraz'ın coşkulu sesini duyan nişancı yer yepelek geldi. Poyraz onu da büyük bir coşkuyla karşıladı. Kuşun sesini duydum. Kuşun, beni kimse öldüremeyecek, öldüremeyecek. Kimse, kimse beni öldüremeyecek. Hem de o kuşun sesini üç kez duydum. Nişancı, bu adam sevinçle dolmuş. Sevincinden çatlayıp ölecek diye içinden geçirdi. Poyraz kıvranıyordu. Ah, bir de Zehra'nın saçlarını okşadığını söyleyebilseydi. Zehra duysun diye sesini yükseltti. Vasili, nişancı, haydin, tekneyi hazırlayın, kaba adaya gidelim. Onun sesini duyan Zehra kapıyı açtı, açık kapının önünde durdu. Poyraz da ona döndü, kız içeriye girip kapıyı kapatıncaya kadar yerinde kaldı. Poyraz'ın sesinde uçuşan sevinç o da geçti. İç içine sığmıyordu. Bugün de olmuştu. Yüzü şimdiye kadar hüzünlü, yıkkındı. Kabadağ'a uçarak gittiler. Nişancı, şu Poyraz'ın sesini duyduğu hangi kuştur acaba diye yol boyunca düşündü. Bu hangi kuştur ki Poyraz'ı kanadının üstüne almış da gökyüzünün yıldızlarına götürüyor? Kumlara yanaştır tekneyi nişancı. Ben burada akşama kadar kalacağım. Siz balık tutun. Bugün ne kadar balık tutabilirseniz tutun. Akşamüstü gelin beni buradan alın. Tekneden çakıl taşlarının üstüne atladı. Nişancı hayda diye bağırdı. Sen atlarken kuş olmuş da uçuyor sandım. Poyraz bak dedi, ayaklarım bile ıslanmadı. Nasıl ıslansın dedi nişancı. Bir kuşun kanadına binmiş uçuyordun. Poyraz ona anlamlı baktı, nişancı gözlerini kaçırdı. O kuşun sesi var da kendisi yok. İnsan, insan olalı bu kuşun sesini duymuş da kendisini hiç görmemiştir. Sesini de her insan duyamaz. Sen duydun demek, duydum. Duyunca ne olurmuş? Duydum işte. Poyraz başını kaldırdı, kayalıklara baktı. Hızır'ın mavi keçileri yan yana dizilmişler, onlara bakıyorlardı. Akşamüstü. Akşamüstü dedi nişancı. Tekne döndü, adadan uzaklaştı. Poyraz'ın yüreğindeki sevinç daha kaynaşıyordu. Mavi keçilerin yukarısında uzun boynuzlu, uzun sakallı, çok iri, uzun kılları laciverde çalan bir teke kayalığın üstünde kayalığın bir parçasıymış gibi duruyordu. Poyraz kayalıkları tırmandı, kolaylıkla keçilerin yanına vardı. Zehra beni böyle görse diye düşündü. Keçiler kaçmadılar. Üstelik de dört yanını kuşattılar. Ona merakla bakıyorlardı. Keçilerle bakıştıktan sonra tekenin yanına tırmandı. Tekenin durduğu yer sivri ve sarptı. Epeyce zorlandı. Teke hiç istifini bozmadı. Onun ayaklarının dibine oturdu, soluklandı. Aşağıdaki keçiler yönlerini onlara döndürmüşler. Başlarını kaldırmışlar. Gözlerini tekeden ayırmıyorlardı. Poyraz tekeyi okşamak, gür sakalını tutumlamak istiyordu ya, bir türlü yapamıyordu. Ellerini usulcacık tekeye uzatıyor, uzatıyor, eli tekeye tam değecekken ateşe değmişçesine geri çekiyordu. Ayağa kalktı, insan dedi, Hızır'ın tekesine dokunamıyor bile. Keçilerine bakamıyor, Allah insanlara hopur ediyor, feldirdetiyor. Hiçbir kimse Hızır'ın keçilerinin kılına bile dokunamıyor. Yüreğini pekiştirip de okşamak için bile elini süremiyor. Dokunsaydım ne yapardı Hızır bana? Belki de hiçbir şey yapmazdı. Keçisini okşadığım, sevdiğim için belki de bana bir iyilik düşünürdü. Hızır'la birlikte kayalara tutunarak aşağı doğru bir iki adım attı. Bir baktı ki teke yanı başında. Onunla birlikte iniyor. Burnuna hoş, tuhaf bir çiçek kokusu gibi koku geliyor tekeden. Oysa Poyraz tekeleri çok iyi bilirdi. Babasının bir keçi sürüsü vardı. Hızır'ın tekesi dedi kendi kendine. Tekeyi elini değdirmek istedi gene. Elini uzatır uzatmaz geriye çekti. Teke onunla birlikte iniyordu. Düz, geniş bir kayanın üstünde durdu. Düzlüğün ortasında derince bir çukur vardı. Çukur ağzına kadar yağmur suyuyla doluydu. Toros kayalıklarında çok görmüştü orada. Her kaya düzlüğünde böyle bir kaklık olurdu. Demek Hızır'ın keçileri kaklıklardan da su içiyorlardı. Kaklığın ortasından da turuncu büyük bir tek çiçeğe 3 dal uzanmıştı. Dalın ikisi tomurcuktaydı. Teke de başını uzatmış turuncu çiçeği bakıyor onunla birlikte. Sakalı neredeyse çiçeğe değecekti. Düzlüğün ucuna kadar yürüdü, teke de onunla birlikte geldi. Aşağı bakar bakmaz şaşkınlığa uğradı. Gözlerine inanamadı. Gördüğü düzlük pınarlı düzlükten de geniş bir düzlüktü. Burasını nasıl olmuş da görememişlerdi. Belli ki Vasili de bilmiyordu. İnmeye başladı. Teke de onunla birlikte iniyordu. İnmek çok zordu. İninceye kadar elleri kan içinde kaldı. Pantolonu da dizlerinden yırtıldı. Yaşlı, dalları birbirine geçmiş, gövdeleri yarık yuruk, eğri büğrü zeytin ağaçlarının içinden karşı kayalığa gitti. Teke de yanındaydı. Düzlükten sonra geniş bir yarık başlıyordu. Yarığın iki yanında bitmiş mor çiçekli çalılar, taşları delmiş çıkmışlardı. Denizin kıyısına varınca her şeyi anladı. Burası kumluk falan değil, derin bir yardı.